Ayrım 14, sayfa 174. Bu anda elinde çorba kasesiyle dönen Lene kapıda durup "Maşallah, ne de güzel baş başa vermiş oturuyorsunuz," dedi. Gerçekten de Kay ile tüccar bayağı sokulmuştu birbirine. İkisinden biri azıcık döneyim dese kafası öbürkünün kafasına toslayacaktı. Bücürlüğü bir yana, üstelik kamburunu çıkaran tüccar söylediklerinin hepsini işitebilmesi için Kay'ı iyice kendisine doğru eğilmek zorunda bırakmıştı. Lene'yi baştan savar gibi "Bir dakika," diye cevapladı K. Hala tüccarın elinin üzerinde duran eli sabırsızlıkla kımırladı. Tüccar, "Benim davadan anlatayım istemiştim de," dedi Lene'ye. "Anlat bakalım, anlat," diye cevapladı Lene. Sesinde sevecen ama yukarıdan bir eda seziliyordu. K'nın hoşuna gitmedi bu. Ne de olsa tüccarın başlangıçta sandığı gibi öyle bütün boş bir adam sayılamayacağını görmüştü. En azından deneyimleri vardı. Bunları karşısındakine derli toplu anlatmasını beceriyordu. Kim bilir, belki Lene adamı yanlış değerlendirmişti. Tüccarın bütün zaman elinden bırakmadığı şamdanı aldı. Önlüğüyle adamın elini sildi. Şamdandan pantolonuna damlamış bir parça mumu kazıyıp uzaklaştırmak üzere yanı başına diz çöktü. Bunun üzerine K öfkeyle Lene'ye baktı. Sonra, "Bana kaçak avukatlardan bahsedecektiniz," dedi tüccara ve başka bir şey söylemeden Lene'nin elini tutup bir kenara itti. "Ne istiyorsun canım?" dedi Lene ve K'ya usulca bir şaplak indirip işine devam etti. "Ha evet, kaçak avukatlardan," diye cevapladı tüccar ve düşünmek ister gibi elini alnına götürdü. K yardımına koşarak, "Bir an önce başarıya ulaşmak istiyordunuz," dedi. "Çok doğru," diye cevapladı tüccar ama arkasını getiremedi. Belki Lenin'in önünde bu konudan söz açmak istemiyor diye düşündü K. Sabırsızlığını yenip konuşmanın kalan bölümünü illa o anda dinlemek isteğinden vazgeçti. Tüccarı bundan böyle daha fazla sıkıştırmadı. "Geldiğime avukata haber verdin mi?" diye sordu Lenin'e. "Tabii," dedi Lene. "Seni bekliyor. Ama bırak şimdi şu bloku. Sonradan da konuşursun onunla. Nasılsa burada kalıyor." K hala duraksıyordu. "Burada mı kalıyorsunuz?" diye sordu tüccara. İstiyordu ki tüccarın kendisi cevap versin. Lene'nin orada bulunmayan birinden söz açar gibi tüccardan söz açması hoşuna gitmiyordu. Lene'ye karşı içten içe bir öfkeyle doluydu bugün. Ama soruyu yine Lene cevaplandırdı. Sadece, "Hani blok sık sık burada yatar da," dedi. "Burada mı yatar?" diye sordu K. Öyle sanmıştı ki kendisi çarçabuk avukatla görüşüp dönene kadar tüccar onu bekleyecek. Sonra birlikte evden çıkıp gidecekler. Her şeyi inceden inceye ve kimse tarafından rahatsız edilmeksizin konuşacaklardı. "Evet," diye devam etti Lene. "Herkes, Joseph, senin gibi istenilen saatte avukatın karşısına çıkamaz. Avukat hasta hasta gece saat 11'de seni kabul ediyor. Sen bunu hiç şaşmamış görünüyorsun. Dostlarının senin için yaptıklarını pek olan şeylermiş gibi karşılıyorsun anlaşılan. Oysa dostların, ama hiç değilse ben, yaptıklarımızı can ve gönülden yapıyoruz. Beni yalnız sev yeter. Başka teşekkür beklemiyorum senden. Başka bir teşekkürün bana gereği yok." "Seni sevmek mi?" diye geçirdi içinden Kyle kanda. Ne var ki ardından? Yalanda değil, ondan hoşlanıyorum diye düşündü. Ama sadece, "Müvekkiliğim de ondan beni kabul ediyor avukat," diye cevaplayıp Lenin'in öbür sözlerini duymazlıktan geldi. Böyle şeyler için de başkalarının yardımı gerekse, artık her adımda bir yandan yardım dilenip bir yandan teşekkür etmek zorunda kalırdı insan. Tüccara dönerek, "Bugün amma da tersliği üzerinde değil mi?" diye sordu Lene. "Bak sen, şimdi de benim hakkımda burada yokmuşum gibi konuşuyor," diye düşündü K. Lene'nin kabalığını ondan devralan tüccar da, "Avukat onu kabul ediyorsa başka nedenleri de var bunun. Öyle ya, onun davası benimkine göre çok daha ilginç. Sonra daha başlangıç evresinde. Yani ihtimal henüz pek dağınık değil. Bu durumda avukat isteyerek uğraşır davayla kuşkusuz. Ama ileride iş değişir," deyince adeta içerledi tüccara. "Öyle öyle," dedi Lene ve gülerek tüccara baktı. Ardından K'ya döndü. "Ne boş boğaz şey," dedi tüccar için. "Söylediklerinin bir tekine inanma sakın. Ne kadar cana yakınsa o kadar da boş boğazdır. Avukat belki de bunun için haz etmiyor kendisinden. Neyse işte, onu yalnız keyfi yerindeyse kabul eder. Bu durumu değiştireyim diye çok uğraştım, olmadı bir türlü. Düşün bir, bazen blokun geldiğini haber veriyorum da ancak 3 gün sonra tutup onu çağırtıyor. Blok da çağrılınca burada olmadı mı her şey suya düşüyor. Geldiğini yeni baştan haber vermek zorunda kalıyorum. Ben de bu durumda hadi dedim, blok bizim burada yatsın. Çünkü avukat beyin gecenin bir vakti zile basıp bloku istettiği zamanlar oldu. Oysa şimdi blok gece de hazır çağrılmaya. Ama kimi vakit avukat bey baktı ki tüccar burada, onu çağırmam için verdiği direktifi tutup geri alıyor. Sözün burasında Lene, nasıl öyle değil mi der gibi tüccara baktı. Tüccar da başını sallayarak doğruladı söyleneni. Ve demin Kay ile konuşurken olduğu gibi açık yüreklilikle, ama belki utancından dalgındı da onun için böyle açık yürekliydi. Evet, insan zamanla avukatının sözünden pek çıkamaz duruma geliyor, dedi. Bakma, iş olsun diye yakınıyor, diye atıldı Leni oradan. Kaç kez kendi ağzından işitmişimdir. Burada yatsın bayılır. Sonra gidip ufak bir kapıyı açarak, yattığı odayı görmek ister misin, diye sordu Kağ'a. Kağ kalkıp kapıya yürüdü. Eşikten alçacık ve penceresiz odaya bir göz attı. Dar bir yatak baştan başa doldurmuştu içerisini. Yatağa karyola ayaklarından tırmanarak çıkmak gerekiyordu. Karyolanın başucundaki duvarda bir oyuk vardı. İçinde pek titizlikle yerleştirilmiş bir şamdan duruyordu. Bir mürekkep hokkası, bir kalem ve bir tomar kağıt vardı. Belki de davayla ilgiliydi kağıtlar. K yeniden tüccara dönerek, ''Hizmetçi odasına mı yatıyorsunuz?'' diye sordu. ''Leni bana bıraktı odayı,'' diye cevapladı tüccar. ''Pek işe yarıyor.'' K uzun uzun süzdü tüccarı. Belki de onunla ilgili olarak başlangıçta gerçekten doğru bir izlenim edinmişti. Deneyimleri vardı tüccarın, çünkü davası hanidir sürüp gidiyordu. Ama bu deneyimler ona pahalıya mal olmuştu. Ansızın K, tüccarı daha çok karşısında görmek istemeyerek, ''Al götür şunu yatağına,'' diye seslendi Leni'ye. Ama Leni, K'nın ne dediğini hiç anlamamışa benziyordu. K ise avukata gitmek ve onu vekaletten çıkartıp, yalnız avukatın kendisinden değil, Leni ile tüccardan da yakasını kurtarmak üzere ayağa kalktı. Ama henüz kapıya varmamıştı ki, tüccar usulca, ''Bay K!'' diye seslendi. Suratını asarak arkasına döndü. Oturduğu sandalyede bir ricada bulunur gibi K'ya doğru uzanan Blok, ''Verdiğiniz sözü unuttunuz,'' dedi. ''Hani bana bir sırrınızı açacaktınız?'' ''Ha, sahi,'' dedi K. Dikkatle kendisini süzen Leni'ye de bir baktı şöyle. ''Peki, dinleyin. Doğrusu bir sır olmaktan da çıktı neredeyse. Şimdi avukata gidiyorum. Vekaletimi geri alacağım.'' ''Vekaletini geri alacakmış,'' diye sesini yükseltti tüccar hemen ve sandalyesinden sıçrayıp doğruldu. Kollarını havaya kaldırarak mutfakta sağa sola koşmaya başladı. İkide bir, ''Vekaletini geri alacakmış,'' diye bağırıyordu. Leni hemen kanın üzerine atılacak oldu ama önünde durdu tüccar. O da bunun üzerine tüccara bir yumruk indirdi. Sonra elleri hala yumruk yapılmış, kanın peşinden seyirtti. Ama K hala açmıştı arayı. Avukatın odasından tam içeri girmişti ki Leni yetişti. K kapamak üzereyken ayağına dayayıp kapının kapanmasını önledi. Kolundan yakalayıp geri çekmek istedi K'yı. Ama K öylesine hoyratça bileğini sıktı ki bir feryat koparıp koyverdi. Hemen odaya girmeyi göze alamadı. K da anahtarı çevirip arkadan kapıyı kilitledi. Avukat, ''Hanidir sizi bekliyordum,'' dedi yatakta doğrularak. Şamdanın ışığında okuduğu bir belgeyi komodinin üzerine bıraktı. Gözüne bir gözlük takıp dikkatle K'yı süzmeye koyuldu. K özür dileyecekken, ''Çok kalmayacağım, hemen gideceğim,'' diye cevapladı. Özür dilemek için söylenmediğinden K'nın sözlerini umursamadı avukat. ''Bir daha sizi böyle geç saatte kabul etmeyeceğim,'' dedi. ''Güzel, ben de bunu istiyorum zaten,'' diye cevapladı K. Avukat soran bakışlarla K'ya baktı. ''Buyurun oturun,'' dedi ardından. ''Madem siz istiyorsunuz,'' diye cevapladı K ve komodinin yanına bir sandalye çekip oturdu. ''Kapıyı kilitlediniz sanırım,'' dedi avukat. ''Evet,'' dedi K. ''Leni içeri girmesin diye.'' Kimseyi kollayıp gözetmek niyetinde değildi. Bunun üzerine sordu avukat. ''Gene mi sırnaştı?'' ''Sırnaşmak mı?'' dedi K. ''Evet,'' dedi avukat. Ardından gülmeye koyuldu. Derken bir öksürük nöbetine yakalandı. Nöbet geçince gülmesine devam etti. ''Sırnaşıklığını herhalde fark etmiş olacaksınız,'' diye sordu K'nın eline vurarak. K dalgınlıkla komodine yasladığı elini birden geriye çekti. ''Bakıyorum pek aldırdığınız yok buna,'' diye ekledi avukat. ''Ama daha iyi. Yoksa belki sizden özür dilemem gerekecekti. Lin'in bir huyu vardır. Hani çoktan bağışladığım bir huy. Siz demin kapıyı kilitlemeseydiniz gene hiç sözünü etmeyecektim.'' ''Doğrusu bunu herkesten çok size açıklamamam. Sizin bunu fark etmeniz gerekirdi. Ama öyle şaşkın şaşkın bana gözlerinizi diktiğinize göre ister istemez yapacağım bunu.'' ''Diyeceğim, Lin'in bir huyu var. O da şu. Sanıklardan çoğunu güzel bulur. Hepsine sokulur, hepsini sever. Ancak öyle anlaşılıyor ki onların tarafından seviliyor da. Bazen izin veririm, anlat derim. Anlatır bu sevgililerinden. Beni oyalar, eğlendirir. Bütün bunlara pek şaştınız galiba. Ama benim için o kadar şaşılacak yanı yok. İnsan bakmasını bildi mi, gerçekten çok vakit güzel bulur sanıkları. Bu da bir bakıma doğa bilimleri kapsamına giren garip bir olaydır kuşkusuz. Elbet davanın kendisi kesinlikle saptanabilen, belirgin bir değişikliğe yol açmaz sanığın görümünde. Hani başka davalardaki gibi değildir. Sanıklardan büyük çoğunluğu her zamanki yaşayışlarını sürdürür. Kendilerini temsil edecek iyi bir avukat da buldular mı, dava işlerine sekte vurmaz. Ama yine de bu konuda deneyimli kişiler ne kadar kalabalık olursa olsun bir topluluk içinden tek tek bulup çıkarabilir sanıkları. Nasıl mı diyeceksiniz? Cevabım sizi doyurmayacaktır ama söyleyeyim. Sanıklar topluluktakilerin en güzelleridir çünkü. Doğrusu suç olamaz onları böyle güzelleştiren. Çünkü hiç değilse avukat ağzıyla konuşursam hepsi suçlu değildir kuşkusuz. Öte yandan onları güzelleştiren ileride kendilerini bekleyen ceza da olamaz. Çünkü hepsi cezaya çarptırılmayacaktır. Bunun nedeni haklarında açılan davadır. Dava nasılsa damgasını vurur onlara. Elbet güzeller arasında pek güzelleri de vardır. Ama güzel olmaya geldi mi hepsi güzeldir. Hatta bu uyuz blok bile. Avukat sözlerini bitirdiğinde tamamen sakindi K. Hatta avukatın son söylediklerini göze çarpar biçimde başını sallayarak karşılamış, böylece eski kanısının doğruluğunu kendi kendine itiraf etmişti. Avukat anlatılara başvurarak onu sürekli oyalıyordu. Nitekim şimdi de başka türlü davranıyor değildi. Dava işinde gerçekten neler yaptığını anlatacakken K'nın dikkatini başka taraflara çekmeye çalışıyordu. Galiba bu kez K'nın her zamankinden çok direttiğini fark etmişti ki kendisine konuşma fırsatı vermek için kesti konuşmasını. K ses çıkarmayınca da sordu. "Bugün bana gelmenizde belli bir neden var sanırım," dedi. "Evet," diye cevapladı K ve avukatı daha iyi görebilmek için elini biraz şamdanın ışığına siper etti. "Sizi bugünden başlayarak vekaletten çıkarmak istiyorum da onu söyleyecektim." "Yanlış anlamıyorum ya," diye sordu avukat. Yatakta yarı doğrularak bir eliyle yastıklara dayandı. "Sanırım doğru anlıyorsunuz," dedi K. Dimdik bir vücutla tetikte oturuyordu sandalyesinde. Az sonra, "İyi ya, sizin bu plan üzerinde de konuşabiliriz," dedi avukat. "Plan falan yok artık," diye cevapladı K. "Olabilir," dedi avukat. "Ama gene biz her şeyi aceleye getirmeyelim." Sanki K'yı koy vermeye niyeti yokmuş, K'nın avukatı değilse bile onun akıl hocası kalmayı diliyormuş gibi bir sözcüğünü kullanmıştı. "Aceleye gelen bir şey yok," diye cevapladı K. Yavaşça kalkıp sandalyesinin arkasına geçti. Enine boyuna, belki gereğinden çok düşündüğüm üzerinde. Kararım kesindir. O zaman birkaç söz söylememe izin verin," dedi avukat. Yorganı kaldırıp yatağın kenarına oturdu. Beyaz kıllarla örtülü çıplak bacakları soğuktan titremekteydi. Kanepeden bir battaniye alıp kendisine uzatmasını rica etti K'dan. K da battaniye alıp uzattı. "Durup dururken üşüteceksiniz kendinizi," dedi. "Üşütsem de gam yemem," diye cevapladı avukat. Yorgana sarılıp ayaklarını battaniyenin içine soktu. "Amcanız eski dostumdur. Zamanla sizi de sevdim. Açıkça söylüyorum bunu. Neden utanacağım ki?" Yaşlı adamcağızın bu duygulu sözlerinden hiç de memnun kalmadı K. Çünkü bu sözler onu ayrıntılı bir açıklamaya zorluyor. Böyle bir açıklama yapmayı ise pek istemiyordu. Ayrıca konuşulan sözlerin kendisini kararından asla caydıracak güçte olmasa bile zihnini karıştırdığını çok iyi hissediyordu. "Teveccühünüze teşekkür ederim," diye cevapladı. "Elinizden geldiği kadar çıkarlarımı gözetip davamla ilgilendiniz. Buna da diyeceğim yok. Ancak ben son zamandaki çalışmaların yetersiz olduğu kanısına vardım. Elbet sizin gibi benden bu kadar yaşlı, bu kadar deneyimli birini kendi görüşümün doğruluğuna inandırmaya kalkacak değilim asla. Kimi vakit istemeyerek bunu yaptımsa bağışlayın. Ne var ki sorun, sizin de ifade buyurduğunuz gibi hayli önemli ve ben o kanıdayım ki çok daha enerjik bir tutumla davaya el atılması gerekiyor." "Sizi anlıyorum," dedi avukat. "Sabırsızlanıyorsunuz." "Sabırsızlanmıyorum," diye cevapladı K biraz sinirli. Artık konuştuğu sözlere pek dikkat etmiyordu. "Amcamla size ilk geldiğimde fark etmiş olacaksınız ki davayı önemsediğim yoktu fazla. Amcam adeta zorlanım satmasaydı bir davam olduğunu unutup gidecektim. Amcam size vekaletimi vereyim diye dayattı. Ben de hatırını kıramadım. Bu durumda üzerindeki dava yükünün en azından biraz hafiflemesini beklemek hakkımdı sanırım. Çünkü neden tutulur bir avukat? Dava yükünü biraz üzerinizden atmak için, öyle değil mi? Gel gelelim tersi oldu. Siz benim avukatlığımı üstlendiğinizden beri dava yüzünden çektiğim tasaları eskiden hiç bilmezdim. Yalnızken davamla ilgili hiçbir girişimde bulunmuyordum. Ama varlığını da hissettiğim yoktu pek. Derken bir avukat tuttum. Sanki bir şeyler yapılacak, bir işler görülecekti. Gittikçe daha çok meraklanarak ne zaman işe el atacaksınız diye gözleyip durdum hep. Ne var ki boşuna. Hani bana mahkeme konusunda belki başka hiç kimseden alamayacağım bilgiler verdiniz. Ama dava böyle düpedüz el altından bana doğru adım adım yaklaşıyor mu, yaklaşmıyor mu? Benim için yetmez bu kadarı. K oturduğu sandalyeyi şimdi bir kenara itmiş, elleri ceketinin ceplerinde odada dikiliyordu. Birden avukat alçak sesle ve serin kanlı konuşmaya başladı. Meslek yaşamında bir an geliyor, artık hatır sayılır bir yenilikle karşılaşmaz oluyor insan. Davalarının benzeri dönemlerinde kaç sanık tıpkı sizin gibi karşımda dikilmiş, sizin gibi konuşmuştur. Demek sözünü ettiğiniz sanıkların hepsi benim gibi haklıymış diye cevapladı K. Bu benim iddialarımı asla çürütmez. Sizin iddialarınızı çürütmek değil niyetim dedi avukat. Ancak şunu belirteyim ki başkalarına göre sizden daha çok anlayış beklerdim. Çünkü size mahkemeler konusunda ve kendi çalışmalarım üzerinde başka sanıklardan daha çok bilgi sunmuştum. Ama şimdi görüyorum ki bütün bunlara karşın hala bana pek güvenemiyor, işimi zorlaştırıyorsunuz. Doğrusu kanun önünde amma da alçalıyordu avukat. Özellikle bu konuda en çok incinilebilecek olan meslek onurunu fazla umursadığı yoktu. Peki niçin yapıyordu bunu? Görünürde işi başından aşkın bir avukattı. Sonra hali vakti yerindeydi. Aslında ne paradan ne bir müvekkilden oluşunun böyle biri için pek önem taşımaması gerekirdi. Ayrıca hastalıklı bir adamdı. Gerçekte kendisinin ne yapıp yapıp üzerindeki yükü hafifletmeye bakması zorunluydu. Öyleyken sımsıkı K'ya sarılmış bırakmak istemiyordu onu. Ama neden? K'nın amcasına karşı duyduğu yakınlıktan mı? Yoksa K'nın davasına gerçekten pek olağanüstü bir dava diye bakıyordu da bu davada K'ya ya da mahkemedeki dostlarına söz konusu olasılık da asla unutulmamalıydı. Kendini göstermeyi mi umuyordu? K o kadar saygısız bakışlarla avukatı süzüyor, yine halinden bir şey çıkaramıyordu. Sanki avukat kasten renk vermeyen bir tavır takınmıştı da sözlerini K'nın üzerinde göstereceği etkiyi bekler gibiydi. Ama K'nın susuşu anlaşılan pek işine gelmişti ki yeniden sürdürdü konuşmasını. Büyük bir bürom olmasına karşın yanımda yardımcı çalıştırmadığımı sanırım fark ettiniz. Ama eskiden böyle değildi. Birkaç genç hukukçu bulunurdu emrimde. Bugün ise yalnızım. Bu biraz müvekkillerimi giderek sizinkine benzer davası olanlar arasından seçmemden, biraz da bu gibi davaların içerisine zamanla daha çok girmemden kaynaklanıyor. Müvekkillerime ve üzerime aldığım ödevleri ihanet etmek istemiyorsam bu işleri kimselere bırakmayacağımı anladım. İşleri tek başıma görmek kararı da bazı doğal sonuçlara yol açtı. Vekalet için tarafıma yapılan hemen bütün başvuruları geri çevirmek, içlerinden yalnız beni pek yakından ilgilendirenleri kabul etmek zorunda kaldım. Beni fırlatıp attığım lokma üzerine de o saat üşüşen sürüyle avukat müsveddesi var. Hem de burnumun dibinde. Sonra çok çalışmaktan da hasta düştüm. Yine de pişmanlık duymuyorum. Hatta belki daha çok başvuruyu geri çevirmem gerekirdi. Ama öte yandan üzerime aldığım davalara tamamen kendimi vermenin kesinlikle doğruluğu anlaşıldı ileride. Elde ettiğim başarılar bunu ortaya koydu. Bir ara bir yazı okumuştum. Bayağı davalardaki avukatlıkla sizinki gibi davalardaki avukatlık arasındaki ayrımı pek güzel belirtiyordu. Yazıda deniyordu ki, bayağı davalardaki avukat müvekkilini bir sap iplikle yargı gününe kadar çekip götürür. Ötekisi ise o saat müvekkilini kaldırıp omuzlarını alır, bir daha da yere indirmeden yargı gününe, hatta ondan da ötelere taşır. Ve öyledir de. Ancak bu çetin işten pişmanlık duymadığımı söylemem de hani pek doğru değil. Çalışmalarımın sizin yaptığınız gibi düpedüz inkar edildiğini görmüyor muyum? İşte o zaman pişmanlığa kapılıyorum adeta. Avukatın sözleri K'yı ikna etmekten çok sabırsızlığını arttırmıştı. Yumuşayıp gevşedi mi başına gelecekleri avukatın ses tonundan sezer gibiydi. Gene oyalamalar başlayacak, dilekçenin hazırlanmasının ilerlediğini, mahkemedeki memurların şimdi daha bir yakınlık gösterdiğine ama bir yandan sürdürülen çalışmaların karşılaştığı güçlüklere değinilecek, kısacası belirsiz umutlarla K'yı yanıltmak, belirsiz tehditlerle K'yı eziyet etmek için o bıkkınlık vermiş şeyler yeniden önüne serilecekti. Bunu kesinlikle önlemek isteyen K, "Peki vekaletim sizde kalırsa ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Avukat bu onur kırıcı soruyu bile sineye çekip, "Şimdiye kadarki çabalarımı sürdüreceğim." diye cevapladı. "Biliyordum zaten," dedi K. Bu konuda daha fazla konuşmak gereksiz. Ben bir deneme daha yapacağım dedi avukat bunun üzerine. Sanki sinirlenen K değil de kendisiydi. Çünkü sanıyorum sizi hem bir avukat olarak benden bekleyeceğiniz yardım konusunda yanlış bir yargıya götüren, hem de başka bakımdan böyle bir davranışa sürükleyen, sanık olmanıza karşın size pek iyi davranılması, daha doğrusu bu yönde ihmal, sözde ihmal gösterilmesidir ki bu da nedensiz değil, zincire vurulmak çokluk özgür dolaşmaktan daha iyidir. Ama başka sanıklara nasıl davranılıyor göstermek isterdim size. Belki bundan bir ders alırdınız. Anlayacağınız şimdi bloku çağırtacağım buraya. Kapıyı açın ve siz de gelip şuraya komodinin yanına oturun. Hay hay dedi K. Ve avukatın söylediği gibi yaptı. Yeni bir şeyler öğrenmeye her vakit istekli biriydi. Yine de ne olur ne olmaz unutmadı eklemeyi. Sizden vekaletimi geri almıştım. Biliyorsunuz tabii. Evet diye cevapladı avukat. Ama daha bugün yine cayabilirsiniz kararınızdan. Sonra yine yatağa girdi. Yorganı çenesine kadar çekip duvardan yana döndü ve zili çaldı. Adeta zil sesiyle hemen aynı zamanda Lenin çıka geldi. Acele bakışlarla durumu kavramaya çalıştı. K'yı yatağın yanına başında sakin oturuyor görünce rahatlar gibi oldu. Gözlerini dikmiş kendisine bakan K'ya gülümsedi. Selam verdi başıyla. Şu bloku getir bakayım dedi avukat. Ama bloku alıp gelecek yerde Lenin kapının önüne çıkıp seslendi. Blok, avukat bey çağırıyor. Avukatın yüzü hala duvardan yana dönüktü. Hiçbir şey umursadığı yoktu. Herhalde bunu fırsat bilen Lenin, K'nın sandalyesine sokuldu arkadan. Bazen öne abanıp ellerini, pek yumuşak ve sakıngan, saçlarında ve yanaklarında gezdirerek K'yı rahatsız etmeye başladı. K bir elini yakaladı Lenin'in, kendisine engel olmaya çalıştı. Lenin de biraz direndikten sonra K'ya bıraktı. Blok çağrılır çağrılmaz koşup gelmişti. Ama kapının önünde durdu. İçeri girsem mi, girmesem mi diye düşünür gibiydi. Deminki çağrı tekrarlanacak mı diye kulak kabartır gibi kaşlarını kaldırıp başının önüne eğmişti. K içeri girmesi için kendisini cesaretlendirebilirdi. Ama yalnız avukatla değil, bu evdeki herkesle ilgisini kesmeyi kafasına koymuştu bir kez. Bu yüzden oralı olmadı. Lenny de sesini çıkarmıyordu. Blok, hiç değilse kimsenin kendisini kapı dışarı etmediğini görünce yüzünde bir merak ifadesi, ayak uçlarına basarak girdi içeri. Ellerini arkasında kenetlemiş, belki yine ters yüz edileceğini düşünüp kapıyı açık bırakmıştı. K'ya hiç baktığı yoktu. Gözü kabarık yorgandaydı hep. Yorganın altında avukat iyice duvardan yana sokulduğundan göze gözükmüyordu. Ama birden sesini yükseltip ''Blok, geldin mi?'' diye sordu. O anda Blok yatağa doğru epey ilerlemişti. Sanki soru düpedüz bir darbe gibi ilkin göğsüne, sonra sırtına inmişti ansızın. Sendeledi. İki büklüm olduğu yerde durarak ''Geldim efendim'' diye cevapladı. ''Peki ne istiyorsun?'' diye sordu avukat. ''Uygunsuz zamanda geliyorsun.'' Avukattan çok kendi kendisine sorar gibi ''Beni çağırtmadınız mı?'' diye cevapladı Blok. Ellerini savunma durumunda ileri uzatmıştı. Adeta kaçmaya hazır bir hali vardı. ''Çağırdım ama'' dedi avukat. ''Yine de uygunsuz zamanda geliyorsun.'' Ve bir aradan sonra ''Zaten hep uygunsuz zamanlarda gelirsin'' diye ekledi. Avukat konuşmaya başlar başlamaz Blok gözlerini yataktan başka yana çevirmiş, odanın bir köşesine dikmişti. Sanki avukata bakınca gözü kamaşıyormuş gibi söylenenlere yalnız kulak kabartıyordu. Ama avukatı dinlemek de kolay değildi. Çünkü duvardan yana üstelik alçak sesle çabuk çabuk konuşuyordu. ''İsterseniz gideyim'' diye sordu Blok. ''Geldim bir kez, kal artık'' dedi avukat. Ama sanki istediği şey yapılmamış da gözü dayakla korkutulmuş gibi bu sözü işitir işitmez gerçekten titremeye başlamıştı Blok. ''Dün dostum 3. yargıçın yanındaydım'' dedi avukat. ''Oradan buradan dolaştırıp sözü sana getirdim. Ne söylediğini öğrenmek ister misin?'' ''Lütfen açıklayın'' diye yalvardı Blok. Avukat hemen cevap vermeyince ricasını tekrarladı ve dize gelmek ister gibi eğildi. Ama birden K, ''Ne yapıyorsun?'' diye çıkıştı bağırarak. Lenny K'nın bağırmasını önlemek istemiş ama K, Lenny'nin öbür elinde yakalamıştı. Eli tutuşunda sevgiden eser yoktu. Lenny de ikide bir ahlayıp oflayarak ellerini K'nın elinden kurtarmaya çalıştı. K bağırmış, paparayı yiyen Blok olmuştu. Çünkü hemen sordu avukat. ''Kimsenin avukatın?'' ''Sizsiniz'' dedi Blok. ''Peki benden başka?'' diye sordu avukat. ''Sizden başkası yok'' dedi Blok. ''O zaman benden başkasının sözünü de dinlemezsin'' dedi avukat. Blok yerden göğe haklı buluyordu avukatı. Dik dik K'yı süzdü. K'ya öfkeyle başını salladı. Söze dökülse hani ağza alınmadık hakaretlere dönüşebilirdi bu davranışı. K da böyle biriyle davası üzerinde bir arkadaş ve bir dost gibi konuşmak istemişti. Hayret. Sandalyesinde arkasına yaslanarak ''Merak etme, bir daha seni rahatsız etmem'' dedi. ''Dize mi kapanırsın, yerlerde mi sürünürsün, nasıl istersen öyle yap. Umurumda değil artık.'' Ama en azından K'ya karşı onurunu kollayan bir kimseydi Blok. Yumruklarını sıkarak K'nın üzerine yürüdü. Avukatın yanında göz alabildiği kadar sesini yükselterek bağırdı. ''Benimle böyle konuşamazsınız, sizi bundan men ederim.'' ''Ne diye bana hakaret ediyorsunuz? Hem de burada, avukat beyin önünde. Hem sizin hem de benim sadece lütfen bulunabildiğimiz böyle bir yerde. Siz benden çok mu iyisiniz sanki? Siz de sanıksınız. Sizin de bir davanız var. Ama siz gene de bir bey olarak görüyorsanız kendinize, ben de öyleyim. Hatta belki sizden de üstün bir bey. Dolayısıyla ben de kendime başkalarının bey demesini isterim. Tabii en başta da sizin. Yoksa ben buyurduğunuz gibi dört ayak üzerinde sürünürken, sizin sandalyenizde rahat rahat konuşulanları dinlemenize bakarak bundan kendinize bir pay çıkarıyorsanız, size hukuk dilinde şu eski sözü anımsatırım. Bir sanık için hareket etmek, hareketsiz durmaktan iyidir. Çünkü hareketsiz duranın kötü eylemleri her an, kendisi farkına varmaksızın bir terazinin gözüne konulup tartılabilir. K bir şey demedi. Sadece gözlerini dikip bu şaşkın adama baktı. Çok değil, son bir saat içerisinde amma da değişmişti. Onu böyle sağa sola savuran, dostun ve düşmanını ayırt etmesini önleyen dava mıydı acaba? Avukatın kendisini bile rezil etmek istediğini, bunu da yalnızca kanunun önünde böbürlenmek için, belki onu bu yoldan dize getirebilirim umuduyla yaptığını anlamıyor muydu? Ama diyelim ki blokta bunu anlayacak kafa yoktu veya anlıyordu da avukattan korktuğu için bir şey yapamıyordu. Peki o zaman avukatı aldatacak, başka avukatlarda tuttuğunu kendisinden saklayacak yüreklilik ve açık gözlülük nasıl gösterilebiliyordu? Sonra K, onun bu sırrını isterse hemen ele verebilirdi. Nasıl saldırmayı göze alıyordu ona? Ama blok daha fazlasını göze alıp avukatın yatağına sokuldu ve bu kez orada K'dan yakınmaya başladı. Avukat bey, dedi. İşittiniz mi? Bu adam benimle nasıl konuştu? Davası daha dün bir, bugün iki. Öyleyken kalkmış, davası 5 yıllık bana ders veriyor aklınca. Hatta bana hakaretler savuruyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Bana hakaretler savuruyor. Ben ki az buçuk gücümün, kuvvetimin el verdiği ölçüde görgü nedir, görev nedir, mahkeme töresi nedir bir bir incelemiş, öğrenmişim. Kimseye bakma sen, dedi avukat. Doğru bildiğinden şaşma. Elbette, diye cevapladı blok. Kendi kendisini cesaretlendirir gibi sonra gözüyle avukata bakarak hemen yatağın önünde dize geldi. Dize geliyorum işte avukatım, dedi. Ama avukat sesini çıkarmadı. Blok bir eliyle sakına çekine yorganı okşamaya koyuldu. Baş gösteren sessizlikte canımı acıtıyorsun diye bağırdı iştildilerinin. Bırak beni, bloka gideceğim. Sonra kendini kanlı elinden kurtararak gidip yatağın kenarına ilişti. Blok Lenin'in gelmesine pek sevinmiş, hemen Lenin'e harıl harıl ama sessiz işaretlerde bulunarak avukatın önünde kendisine arka çıkması için yalvarıp yakarmaya başlamıştı. Belli ki avukatın vereceği haberleri pek büyük bir gereksinim duyuyordu. Ama belki bu haberleri yalnızca öteki avukatlarına yetiştirecek, onların bunlardan yararlanmasını sağlayacaktı. Lenny, avukatın nasıl yola geleceğini pek iyi biliyor olmalıydı ki, Blok'a avukatın elini gösterip git, öp der gibi dudaklarını sıyrıldı. Bunun üzerine Blok hemen avukatın eline sarılıp öptü ve Lenny'nin isteği üzerine bunu bir kez de tekrarladı. Ama avukat hala susuyordu. Derken Lenny avukatın üzerine abandı. Bu abanışın vücudunda yol açtığı gerilme, endamının güzelliğini hemen ortaya çıkarmıştı. Sonra iyiden iyiye avukatın yüzüne eğilerek uzun ve ak saçlarını sıvazlamaya başladı. Lenny'nin davranışı avukatı gerçekten bir cevap vermek zorunda bırakmıştı. Söylemeye dilim varmıyor, dedi. Başını olmaz, anlatamam gibilerinden salladı biraz. Belki bununla Lenny'nin elinin dokunuşunu daha çok saçlarında duymak istediğini açığa vurmaktaydı. Blok başı yerde konuşulanları kulak kabartıyordu. Böyle yapmakla belli bir yasayı çiğnermiş gibi bir hali vardı. ''Neden dilin varmıyormuş pek?'' diye sordu Lenny. K'da öyle bir duygu yanmıştı ki, sanki önceden hazırlanıp, şimdiye kadar yüzlerce kez tekrarlanmış, ileride de yüzlerce kez tekrarlanacak ve yalnız blok için yeniliğini hiç kaybetmeyecek bir konuşma dinlemekteydi. Avukat, Lenny'nin sorusuna cevap vermeyerek sadece, ''Bugün nasıldı?'' diye sordu. Lenny bir şey demeden önce gözlerini indirip bloka baktı. Kısa bir süre süzdü bloku. Blok ellerini Lenny'e doğru kaldırmış, yalvarır gibi oğuşturuyordu. Sonunda Lenny, sessiz ve çalışkan da, diye cevapladı. Böylece uzun sakalıyla yaşlı başlı bir adam olan tüccar Blok, hakkında iyi şeyler söylemesi için genç bir kıza ricada bulunmuştu. Böyle yapması bir takım art düşüncelerden kaynaklansa bile, bunlar onun davranışını bir başkasının gözünde asla haklı gösteremezdi. Blok'un bu halini görmekle insan adeta yerin dibine geçiyordu. Avukatın böyle bir oyuna başvurarak bloku elde etmeyi nasıl düşünebildiğini bir türlü aklı almıyordu K'nın. Daha önce kendini tutmuştu ama şimdi bu sahne kendisini evden kaçırmasına yeter de artardı. Anlaşılan avukatın yöntemi, Allah'tan ki K pek uzun bir süre bu yöntemin etkisi altında kalmamıştı. Müvekkili sonunda o duruma getiriyordu ki, müvekkil her şeyi unutuyor ancak bu çıkmaz yolda sürüklenir giderse davanın sonuna ulaşılabileceğini sanıyordu. Blok müvekkillikten çıkmış, avukatın bir köpeğine dönüşmüştü adeta. Avukat bir köpek kulübesiymiş gibi karyolanın altını gösterip gir diye buyursa gül oynaya yapacaktı bunu. K kendisine bir görev verilmiş de burada ne konuşuluyorsa hepsini tek tek zihne yerleştirecek, sonra gidip yüksek bir makama bu konuda bir rapor sunacakmış gibi ölçüp tartarak ve serin kanlı konuşulanları izledi. Bütün gün ne yaptı diye sordu avukat. Beni iş görürken rahatsız etmemesi için hizmetçi odasına kapatmıştım diye cevapladı Lenny. Zaten orası her vakit kaldığı yer. Zaman zaman pencereden gidip bakıyordum ne yapıyor diye. Her seferinde yatak üzerinde diz çökmüş oturuyor gördüm kendisini. Senin ileride geri almak üzere verdiğin yazıları pencere pervazının üzerine yaymış okuyordu. Hoşuma gitti bu. Çünkü aydınlığa açılan pencereden adeta hiç ışık girmez içeri. Öyleyken Blok'un davranışı bana kendisinin sözlüğünler biri olduğunu gösterdi. Bunu işitmek doğrusu sevindirdi beni dedi avukat. Ama bakalım anladım okuduklarını. Onlar konuşurken Blok sürekli dudaklarını oynatıyor. Anlaşılan Lenny'nin avukata vermesini beklediği cevapları kendi kafasına hazırlıyordu. Tabii bunu kesinlikle ben cevaplandıramam dedi Lenny. Ama şunu hiç kuşkusuz söyleyebilirim ki büyük bir dikkatle okuduğunu gördüm. Bütün gün aynı sayfayı okudu hep. Bir yandan da parmağıyla satırları izliyordu. Ne zaman pencereden baktımsa okumak kendisini pek bir zahmete sokuyormuş gibi göz geçirdiğini işittim. Senin ona verdiğin yazılar herhalde güç anlaşılır şeyler. Evet diye cevapladı avukat. Orası öyle. Ben de zaten bu yazılanlardan hiçbir şey çıkarabileceğini sanmıyorum. Kendisini savunmak için nasıl mücadele ettiğimi sesin yeter. Üstelik bu mücadeleyi de kimin için yapıyorum? Hani neredeyse gülün söylemek. Blok için. Yani bunun da ne demek olduğunu anlaması gerekiyor. Okurken hiç mola verdi mi? Vermedi gibi bir şey diye cevapladı Lenny. Yalnız bir ara benden içecek su istedi. Ben de bir bardak su uzattım kapıdaki küçük pencereden. Saat 8'de de kendisini dışarı çıkarıp biraz yiyecek verdim. Blok sanki hakkında övünecek şeyler anlatılıyormuş, anlatılanların K'yı da hayran bırakması gerekiyormuş gibi göz ucuyla K'ya baktı. İçinde güzel güzel umutlar yeşermişe benziyordu. Öncekinden daha bir özgür davranıyor, dizlerinin üzerinde sağa sola kımıldanıyordu. Ama işte bu yüzden avukatın sonraki sözlerini işitince bayağı dona kaldı. Lenny'ye, onu övüyorsun hep diye çıkıştı avukat. Bu da benim konuşmamı güçleştiriyor. Çünkü yargıçın sözleri hiç de iç açıcı değildi. Ne Blok ne de davasına ilişkin sözleri. İç açıcı değil mi? Nasıl olur diye sordu Lenny. Blok öylesine merak dolu bir bakışla Lenny'ye baktı ki sanki yargıçın sözlerini o anda bile Lenny'nin kendi lehinde değiştirebileceğine güveni vardı. İç açıcı değil diye cevapladı avukat. Hatta ben Blok'tan konuşmaya başlayınca sayın yargıç hoşlanmamış gibi yaptı. Blok'un sözünü etmeyin bana dedi. Müvekkilim ama dedim ben. Onun için çaba harcamanıza değmez dedi. Ben davasından umutluyum diye cevapladım. Onun için çaba harcamanıza değmez diye tekrarladı o. Ben sanmıyorum dedim. Blok çalışkan biri. Durmadan davasının arkasından koşuyor. Davanın gidişini günü gününe izlemek için adeta bende yatıp kalkıyor. Böylesine bir çabaya her vakit rastlanmaz doğrusu. Elbet insan olarak pek beğenir yanı yok. Orası öyle. Görgü kurallarından habersiz. Kendisi pis ama dava bakımından kusursuz biri. Kusursuz demiş, bile bile yüksekten atmıştım. Bunun üzerine dedi ki yargıç, Blok sadece kurnazın biridir. Hayli deneyim var. Davayı uzatmasını beceriyor. Ama bilgisizliği kurnazlığından büyük. Davasının henüz asla başlamadığını öğrense, davasına başlandığını bildiren çıngırağın bile henüz çalmadığını kendisine söylense ne derdi acaba? Blok'un o anda titreyen dizlerinin üzerinde anlaşılan kendisinden bir açıklama rica etmek için doğrulmayı yeltendiğini görünce ''Sakin ol Blok'' dedi avukat. İlk kez doğrudan Blok'a dönmüş, onunla uzun uzun konuşmaya başlamıştı. Yorgun gözleri yarı boşluğa, yarı Blok'a bakıyordu. Derken avukatın bakışları karşısında yine yavaş yavaş yere diz çöktü Blok. ''Sayın yargıç istediği kadar böyle konuşsun, senin için önemi yok'' diye devam etti avukat. ''Her işittiğin sözden korkmayı bırak. Böyle giderse bir daha sana bir şey çıtlatmam. İnsan bir şey söylemeye kalktı mı ağzından çıkacak söz sanki mahkemenin son kararıymış gibi yüzüne bakıyorsun. Şurada oturan vekilimi gör de utan. Üstelik onun bana karşı güvenini sarsıyorsun. Nedir istediğin bir adam? Henüz yaşıyorsun. Henüz benim kanadım altındasın. Bu saçma korku da ne oluyor? Bilmem ki. Bir yerde okudun ya son karar kimi zaman apansızın çıkarmış sanın karşısına rastgele birinin ağzından rastgele bir zamanda kendini duyururmuş. Hani bazı istisnalar dışında gerçek bir şey bu. Ama şurası da gerçek ki senin bu korkundan tiksiniyor. Bunu bana yeterince güven besleme işinin bir belirtisi sayıyorum. Ben ne söyledim yani? Bir yargıcın dediklerini aktardım. Biliyorsun, dava önüne yılmış bir sürü görüş var. Arka tarafa geçilemiyor. Örneğin, bu yargıç davanın başlaması konusunda benden başka türlü düşünmektedir. Bir görüş ayrılığı o kadar. Eskiden kalma bir adet vardır. Dava belirli bir evreye ulaştı mı bir çıngırak çalar. İşte bu yargıcın kanısına göre yargılama bir çıngırak sesiyle başlarmış. Şimdi bu görüşün sakatlığını gösteren noktaları bir bir sana anlatamam. Hem anlatsam da anlamazsın. Sen bu görüşün pek çok sakat yanı olduğunu bil yeter. Blok ne yapacağını şaşırmış, parmaklarını karyolanın önündeki halının tüyler arasında gezdirdi. Yargıcın sözlerinden duyduğu korku, avukata karşı itaati kendisine unutturuyordu bazen. O vakit yalnız kendisini düşünüyor, yargıcın sözlerini kafasında habire evirip çeviriyordu. Derken paylayıcı bir tonla, "Blok!" diye seslendilerini ve ceketini yakasından tutup bloku biraz yukarı kaldırdı. "Halının tüylerini bırak da avukat bey dinle."